Ayrım 14.
Nilüfer'i tanıyordu, çok beğeniyordu. Çocuğuna da çok iyi babalık edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıydı. Eğer Nilüfer evet diyorsa, yani evet deme ihtimali varsa, yani herhalde tabii yeniden evlenecekse, yarın öğleden sonra annesiyle birlikte geleceklerdi. Böyle demişti aracı komşu kadın. Buyursunlar demişti Nilüfer'in annesi de. Görücü annesiyle birlikte geldi, kapıyı anne açtı. Nilüfer yukarıda Ali'ni uyutuyordu. Annesi görücüleri gördüğünde şöyle bir irkildi. Misafir odasına buyur etti ve kızına seslenmedi bile. Herkese hayır diyen asi kızı buna evet diyecek değildi ya. Alin uyudu. Nilüfer yeni ütülediği eski elbisesini şöyle bir düzeltti, saçını taradı, aşağı indi. İçinde evleneceği adamı görmenin en küçük heyecanı yoktu. Beğense, beğenmese ne fark edecekti? Annesi evden gitmesini istiyordu. O da her zamanki gibi bu evde yaşamak istemiyordu. Evlenmekten başka kurtuluş yoktu ve yemin etmişti. Kim olursa olsun evlenecekti. Kendisi zaten mutsuzdu ve artık mutlu olmayı da amaçlamıyordu. Belki o ve bebeği evden gidince annesi başını dinleyip biraz iyi olabilirdi. Önce müstakbel kayınvalidesinin elini öptü. Kadın ayağa kalkıp sevgiyle Nilüfer'i kucakladı. İki yanağından öptü. Kadın Nilüfer'i öperken parmaklarının üzerinde kalkmış, Nilüfer'in yanaklarına ancak yetişebilmişti. Bu da Nilüfer'in tuhafına gitmişti. Nilüfer uzun boylu bir kız değildi. Bu kadın ona yetişmek için parmaklarının ucunda yükselmişti. Bu kadın cüce miydi? Nilüfer görücüye döndü. Hoş geldiniz derken elini uzattı. Görücü ayağa kalktı. Nilüfer adamın gözlerinin içine baktı. Adamın boyu annesininkinden uzundu ama Nilüfer'in adamla göz göze gelmesi için bakışlarını tam karşısına değil biraz aşağı doğru yöneltmesi gerekiyordu. Belki de adam tam olarak kalkmamıştır da yerinde doğrulmuştur diye düşündü hızla. Yeniden baktı. Adam tam olarak kalkmıştı ve evet, Nilüfer ona bakarken karşıya ya da yukarıya değil de aşağılara doğru bakmak zorundaydı. Yani adamın boyu Nilüfer'den kısaydı. Oldukça kısaydı. Belki de sırtındaki hafif kambur onu böyle kısa gösteriyordu. Oturdular. Nilüfer dikkatle adamı incelemeye başladı. Güzel bir şeyler görmeye çalışıyordu. Saçları simsiyah ve gürdü. Alnının tam ortasından başlıyor gibiydi. Gözleri kocaman, biraz patlak, simsiyahtı. Kirpikleri upuzundu. Burnu biraz iriydi. Dudakları kalın, dişleri muntazam ve bembeyazdı. Elleri ve ayakları küçücüktü. Nilüfer işte bu adamla evlenecekti. Vazgeçmesi imkansızdı. Çok büyük yemin etmişti. Kızının üzerine yemin etmişti. Kahvelerini içip biraz daha oturduktan sonra bize müsaade, kalkalım dediler. Biraz daha oturun diye ısrar etmedi annesi. Biliyordu ki ve belki kızı ilk defa haklı olacaktı ki bu adamla evlenmesi mümkün değildi. Onlar gidip de bir süre sonra aracı komşu kadın geldiğinde boşuna sorma, kraliçemiz evlenmez. Sanki çocuklu dul kadını ömür boyu istemeye gelecekler. Bu son görücüdür herhalde. Kim alır artık bunu dedi annesi. Nilüfer oturduğu yerde dikkatle ellerini inceliyordu. Ellerine bakıp duruyordu. Hiçbir şey düşünmüyordu. Başını kaldırdı. Komşu kadına baktı. Bomboş kırmızı gözlerle. Evleneceğim dedi. İyi diyorsun kızım. Kendi evini bil, yuvanı kur. Biraz boyu kısa ama çok iyi adam göreceksin. Pişman olmayacaksın dedi komşu kadın. Nilüfer bak diye söze başladı annesi. Evleneceğim dedi Nilüfer. Öyle sakin, öyle kendinden emin, öyle kararlıydı. Kararlılık onu rahata kavuşturmuştu. Ne önemi vardı boyun, posun, kamburun, şunun, bunun, kiminle, nerede yaşayacağının? Bir Ali daha yoktu. Ali bir daha olmayacaktı. Onun evlenmesi gerekiyordu. Kural buydu. İçinde en ufak bir duygu kalmamıştı. Ne düşünebiliyor, ne üzülebiliyor, ne hayal kırıklığı yaşayabiliyor, ne pişmanlık duyabiliyordu. Yemin etmişti, karar vermişti, bu evden kurtulacaktı. Hem kim bilir, belki yine acıların içinden çıkıp gelebilecek bir gün ışığı vardı. Geçen günler, aylar, hazırlıklar, Haydar'la evin soğuk, büyük misafir odasında konuşmalar, Haydar'ın Ali'ni deliler gibi sevmesi. Şehir hiç ilgilendirmiyordu Nilüfer'i. Uyuyor gibiydi hep. Ali'nden başka hiçbir şeyi düşünmüyordu. Ali'den sonra bir başka adamla evleniyor olduğunu düşünecek olsa ölebilirdi acısından. Ali'nin vardı. Ölmek istemiyordu. Ve sonunda zamanı geldi. İçi acımıyordu. Canı da acımıyordu. Öylece gitti nikahın kıyılacağı salona. Bir başkası için gidiyormuş gibi. Bir başkası gibi el sıkıştı kısa boylu kambur adamla. Bir başkası gibi nikah masasına oturdu. Bir başkası gibi kendisine bakanlara gülümsedi. Bir başkası gibi kocasına baktı. Bir başkası gibi ne iyi adam, beni de Ali'ni de çok seviyor diye düşündü. Bir başkası gibi olana bitene şaşkındı. Bir başkası gibi üzülmüyordu. Nilgün Füsun'a kırılıyor. Bir gece Yılmaz beni şöyle bir sırt üstü çevirip de hiç dokunmadan, öpmeden, okşamadan üzerime çıkıp sevişmeye kalkıştığında yeter, yeter diye avaz avaz bağırarak onu üzerimden itiyorum ve bir daha asla seninle birlikte olmayacağım diye haykırıyorum. Bir daha asla onunla birlikte olmuyorum. Ayrılmamıza, bizim ailemizde boşanma mümkün değil. Hem de küçük çocuğu olan bir aile. Asla olamaz. Ne eksiğiniz var ki? Problem nedir? Bir kapris uğruna yuva yıkılır mı diye en fazla karşı çıkan kişi Yılmaz'ın annesi oluyor. Aslında üçü de çok şaşırmış durumda ama tepkisini en fazla anne dile getiriyor. Üçü de benden somut bir neden istiyor. Bense onları tatmin edecek bir neden gösteremiyorum. Sonunda bir gün sevmiyorum artık onu, dokunamıyorum, öpemiyorum diyorum. Annesi elinden gelse beni parçalayacak. Şaşkınlıktan büyümüş, zaten patlak gözleriyle uzun uzun suratıma bakıyor. Ne demek sevmemek diyor. Ne demek sevmemek? Nasıl olmuş sevmek? Nereden biliyorsun sevmediğini diye tekrar tekrar soruyor. 5 sene oldu. Bunca zaman sonra ne olsun istiyorsun? Diz çöküp ilanı aşk mı etsin? Ne istiyorsan yapıyor. Çalışmana bile engel olmadı. Bebek anneannenin elinde büyüdü. Sen çocuk gibi tutturmuşsun bir sevmiyorum, dokunamıyorum. O senin kocan. Birbirinizi seviyorsunuz ki berabersiniz. Bunca yıl sonra sevgi hissedilmez ki. Nereye dokunacaksın? Neymiş bu dokunamamak? Biz dokunuyor muyuz ki? Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Ona düşündüklerimi anlatmakta zorluk çekiyorum. Yılmaz'a niçin dokunamadığımı kendime bile anlatamamışım da kocamın annesine nasıl anlatayım? Aslında oğlunun da bana dokunmadığını, hatta hiç dokunmadan seviştiğini nasıl söyleyeyim? Çalışmana bile mani olmadı sözüne nasıl karşı çıkayım? Ben onun çocuğu muyum ki benim çalışmam hakkında kararı o verecek? Neyse, ben kararlı olduğum için son derece mutluyum. Artık sinirlenmiyorum bile. Diz çöküp ilanı aşk etse fena mı olurdu? 5 yıl sonra insanların birbirlerine hala seni seviyorum demeleri garip mi? Dokunamadığım adamla nasıl aynı yatağa girebilirim yıllar boyu? Aslında haklısınız. Belki de onu hiç sevmedim ben. Annem, babam evlenmemi o kadar çok istiyorlardı ki, Yılmaz'ı öyle ideal koca gibi görmüşlerdi ki, hiçbir şeyi düşünmemiştim bile evlenirken. Bunu bir zorunluluk gibi görüyordum. Bütün arkadaşlarım evleniyordu. Evlenmeyenlere bir özürlü, bir seçilmemiş mal gibi bakıyorlardı. Ben de beğenilmiştim işte. Elde kalmamıştım. Nefis bir düğün yapmıştım. Daha ne isterdim? İşte görünmeyen kurallara, yazılmayan yasalara göre hareket etmenin sonucu. Birbirimizi seviyoruz ki beraberiz diye bir şey yok. Evli çiftler birbirlerine karşı sevgiyle mi dolu? Evliliği mutlaka yürütmek mi gerek? Neden insanlar mutsuz evliliklerin bitmesi için birbirlerine yardım edeceklerine, sürmesi için çabalıyorlar? Neden kötü olduğunu bildikleri bir şeyi destekliyorlar? Boşanmak isteyenlere yardım edilseydi daha akıllıca olmaz mıydı? İstemeden, istenmeden, sevmeden, sevilmeden birbiriyle yaşamanın çok korkunç olduğunu bilmiyorlar mı? Bunları söyledim mi, söylemedim mi, yoksa bir kısmını mı söyleyebildim hiç bilmiyorum. Hakim kızımızı bana veriyor. Baba tarafının da bize verin diye bir talebi olmuyor zaten. Yılmaz eşyalarını toplayıp evden çıkıyor. Bu büyük bir şans diyor boşandıktan sonra kalacak bir yer bulamayan ve büyük maddi sıkıntılar çeken liseden arkadaşım Füsun. Demek İlk kocanın zengin bir herif olması gerekiyor. Paralı adamla 3-5 yıl evli kalacaksın. Bir çocuk yaptıktan sonra ah dokunamıyorum, sevişemiyorum diye boşanacaksın. Ev sana kalacak, araba zaten senin. Çocuk için aylık da bağlanacak. İyi ve risksiz bir meslek bu. Ne dersin? Çok kırılıyorum. Füsun bana tüm bunları planlamışım gibi davranıyor. Sanki suçluyum. Söyledikleri aklıma bile gelmemişti. Ayrılınca Yılmaz'ın evden gitmesinden daha doğal ne olabilirdi ki? Füsun'a göre Yılmaz'la zengin olduğu için evlenmiştim. Madem ki evlenmiştim ve bir kızımız olmuştu, onu terk etmemin hiçbir anlamı yoktu. Şımarıklığımdan ayrılıyordum. Füsun, şiddete uğramayan kadınların hiçbir sorunu olmadığını düşünüyor. Ama şiddet nereden, kime gelirse gelsin asla dayanamıyor. Hayatını şiddetle mücadeleye adadı. Bu isimle bir dernek kurmayı bile düşünüyor. Aşık olarak evlendiği ve her şeye rağmen aşık kaldığı doktor kocasından 3 yıl boyunca dayak yemesi ve bunu herkesten saklaması, ısrarla örtbas etmeye çalışması onun kendini hiç affetmemesine neden oldu. Füsun evlendikten 3 yıl sonra incinmiş bileği, çürümüş gözü, şişmiş dudağıyla lise ve üniversitedeki en yakın arkadaşlarını toplayıp bir konferans vermişti. Daha önceki dayaklarda oluşan yara ve berelerini nasıl herkesten bin bir yalanla sakladığını, zaten kimsenin de bir doktor kocanın İngilizce öğretmeni karısını böylesine dövebileceğine ihtimal vermediğini, oysa 3 senedir bu dayakları yediğini, her dayaktan sonra ayrılmaya karar verdiğini ama aşık olduğu doktor adamın nasıl ayaklarına kapanıp sevgisini, aşkını söyleyip bir daha yapmayacağına yemin ederek gitmemesi için yalvardığını, onun da her seferinde inandığını anlatmıştı. Son derece ciddi bir yüz ve sesle, sanki uluslararası bir konferansta gibi. Ve hepimizin huzurunda söylüyor ve söz veriyordu ki artık doktor kocasından boşanacak. Evet, boşanmıştı. Dayaktan sonra tutulan rapor mahkemede işe yaramıştı. Ama zorla kiralayabildiği o bodrum katında neredeyse aç bir ilaç yaşarken geri dönmesi için yalvarmaya gelen eski kocasından bir dayak daha yemişti. Füsun boşandığımı duyduğu gün söyledikleriyle beni çok incitiyor. Telefonu kapatmadan önce şunları söylüyor. Benim kocam keşke bana hiç dokunmasaydı. Onunla bir ömür boyu oturabilirdim. O an dehşet içinde anlıyorum ki Füsun hala o adamı seviyor. Eğer dayak yemeseydi, kocası ne yaparsa yapsın, ömür boyu onun kölesi olmaya hazırdı. Bunu anladığımda onu suçlamıyorum. Sadece anlamaya çalışıyorum. Kadınları anlamaya çalışıyorum. Neden kadın ve erkek böylesine farklılar diye durmadan soruyorum. Bu kadınca aptallıklar, bu kadınca duygusallıklar, aşk diye diye bu heriflere bu kadar değer vermeler, onları da zivanadan çıkarmalar, aşkı önemsemek adına 5 para etmez adamları hayatın en önemli parçası yapmalar. Sonra küçümsenmek, önemsenmemek, aldatılmak, terk edilmek, şiddet. Kendine güvensiz kadınlar aşkı gözlerinde bu kadar yüceltiyorlar. Aslında yücelttikleri aşk değil, o erkek. Böylece o sıradan erkek hiç de hak etmediği bir ilgi ve beğenilmeye sahip oluyor. O zaman iyice kendini bir şey sanıp daha beter şapşallaşıyor. Kadınlar aslında aşkın bitişinden korkmuyorlar. Bir daha öyle bir erkek bulamayacaklarından korkuyorlar. Çünkü hiçbir zaman kendilerinden emin değiller. En güzel, en akıllı kadın bile hiçbir zaman en çirkin, en salak erkek kadar kendinden emin olamıyor. Öyle görünmeyi bile beceremiyor. Kendime güvenmeyi nasıl sağlayabilirim? Acaba bundan sonra hayatıma giren erkekleri çok fazla önemsememeye, kendimi her zaman onlardan, yani erkeklerden daha fazla beğenmeye karar versem, şu andan itibaren becerebilir miyim? Sanırım işin sırrı burada. Onları asla kendimden üstün görmemekte. Nil memelerini sevmiyor. Nil hiç farkında değil ama ölümden döndü. Bir ara o kadar kilo verdi ki tek tek kemikleri sayılıyor, adeta kemiklerinin ucundaki o iri bölüm dışarıdan fark ediliyordu. Pantolon giydiği zaman kalça kemikleri iki yandan kocaman kocaman görünüyordu. Gözleri iyice büyümüş, sanki dışarı doğru fırlamıştı. Yüzü o kadar küçülmüştü ki ağzı kulaklarına kadar uzanıyor gibiydi. Elmacık kemikleri iyice çıkmış, çenesi ufacık kalmıştı. Kendini iyi hissetse de, bir türlü hasta olduğunu kabul etmese de, öyle halsizdi ki okula gidemiyordu. Otobüs, dolmuş duraklarında bekleyemiyor, taksiye binecek gücü bile bulamıyordu. Yapabildiği tek şey, odasına kapanıp bilgisayarının başında oturmak, oyun oynamak ya da bir şeyler yazmaktı. Nil'in yakınları, annesi, babası, teyzesi, Ebru, bu duruma ne kadar üzülüyor, endişeleniyorlarsa, Nil o denli fütursuzca memnundu halinden. Bilgisayarı bıraktığında aynanın karşısından ayrılmıyor, birbirinden farklı makyaj denemeleri yapıyor, her dakika kıyafet değiştiriyordu. 3, hatta 4 beden küçük pantolonlar alıyordu kendine. Annesinin en dar blucininin üzerine bol geldiğini gördükçe sevinçten havaları uçuyordu. Ne pırtlayan gözleri, ne koskocaman ağzı, ne sayılan kemikleri ilgilendiriyordu onu. Başarmıştı işte, yapmıştı. Karar vermişti, irade göstermişti, istediği olmuştu. Vücudunda elinin altında hissettiği her kemik onun kişisel başarısıydı, gücüydü. Kendine bayılıyordu. Ama sonunda onu hastaneye kaldırdılar. Serumla beslemeye başladılar. Nil 68 boyuna uygun gördüğü 52 kiloya kadar düşmüş, tam 25 kilo vermişti kısacık süre içinde. Annesi şefkatten şiddete neredeyse her yolu denemiş, kızının ekmekten başka bir şey yemesini sağlayamamıştı. O da üzüntüden 8 kilo vermişti birkaç haftada. Eğer Nil iyileşmeseydi, herhalde ikimiz de ölecektik diyordu yakınlarına. Psikiyatrist iyi geliyor ve Nil bir gün sanki bir saniye içinde karar veriyor ve birdenbire iyileşiyor. Koskocaman bir elmayı 2 saniye içinde büyük bir iştahla yiyip bitiriyor. Annesi bu manzarayı herhalde ömrünün sonuna dek unutamayacak. Kızının yaşama döndüğü an, bu an işte. Nil'in boynuna sarılıyor, hüngür hüngür ağlıyor. Nil annesinin son günlerde her şeyi abarttığını, sinirlerinin bozulduğunu, belki de sevgilisiyle arasının iyi olmadığını düşünüyor. Nil o günden sonra hiç et yemiyor, yalnızca sebze ve meyveyle beslenmeye başlıyor. Bu güzelim, sevdiğimiz, okşadığımız, seyrettiğimiz hayvanları yemek vahşet diyor. Aniden vejetaryen olmaya karar veriyor ve oluyor. Annesi buna hiç itiraz etmiyor çünkü sebze ve meyvelerin yanında yoğurt ve süt de yiyor. Zaten o da kırmızı eti iyice azaltmıştı. Yemeği verir olur biter. Yeter ki kızı iyi olsun. Nil'in anoreksiya nevrozası biter bitmez birkaç kilo alıyor. Ancak annesi de öyle temkinli davranıyorlar ki Nil'in şişmanlamaması olanaksız. Bunca acıdan, bunca tehlikeden sonra Nil tekrar eski haline dönerse çok yazık olur. Şimdi Nil'in o kocaman kemikleri biraz örtüldü. Gözleri yine kocaman ama pırtlak değil. Ağzı yine kulaklarına kadar geliyor ama çirkin değil. Meğerse Nil'in ağzı da, gözleri de büyükmüş de yüzündeki etler yüzünden görülmüyormuş. Kocaman, muntazam, bembeyaz dişler, etli dudaklar, büyük bir ağız, kemikli ince bir yüz, çıkık elmacık kemikleri, düz, kemikli ince bir burun, uzun kıvırcık saçlar, uzun bacaklar, minicik bir popo, ince bir bel. Nil gerçekten olağanüstü güzel görünüyor. O da kendini çok beğeniyor, ancak mükemmel olmadığını düşünüyor. Oysa kusursuz olmak istiyor. İsterse bunu başarabilir. Güzelliğin sonu yok diyor ve daha da güzel olmaya karar veriyor. Saçlarına röfle yaptırıyor. Upuzun kıvırcık saçları artık sapsarı görünüyor. Gözlerinin altını ve üstünü kapkara boyayıp dudaklarına da kıpkırmızı ruj sürüyor. Annesi Nil'in bu yeni görünümünden pek memnun değilse de itiraz edemiyor. Kızı yeniden yaşama döndüğü için o kadar memnun ki onu tekrar üzecek, hastalanmasına neden olacak yanlış bir şey yapmaktan çok korkuyor. Nil sapsarı kıvırcık saçları, daracık pantolonları, minicik etekleri, iyice açık yakalı bluzları, topuklu ayakkabılarıyla sokağa çıktığında başına bir felaket gelecekmiş gibi üzülüyorsa da onun işine karışmanın doğru olamayacağını düşünüyor. Nil kendisine hayran, mutlu mutlu yaşarken birden memelerinin küçülmüş ve sarkmış olduğunu fark ediyor. Bunun için öyle üzülüyor ki o gece hiç uyuyamıyor. Sabah kalkar kalkmaz aynanın karşısına geçip önden, sağdan, soldan memelerine bakıyor. Eliyle yukarı doğru kaldırıyor, iyice bakıyor. Sonra altına bir kurşun kalem koyuyor ve ne yazık ki kurşun kalem memenin altında sıkışıp kalıyor. Yere düşmüyor. İşte o andan itibaren Nil'in ikinci felaketi başlıyor. Memelerini güzel gösterecek sudyenler arıyor. Satın aldığı sudyenler çekmecelerine sığmıyor. Sonunda tüm kadın dergilerini okuyarak meme ameliyatları hakkında bilgi ediniyor ve bir gün televizyonda Körfez Savaşı'nı izlerken gecenin karanlığında zarif kelebekler gibi uçuşan füzeleri, olağanüstü bir görüntü diye tanımlayan savaş muhabirini dinlerken "Neyin var kızım, yine son günlerde ne mutlaştın?" diye annesine acı gerçeği fısıldıyor. "Anneciğim, memelerim sarkmış, ameliyat olmak istiyorum." "Delirdin mi Nil? Bu yaşta göğüs ameliyatı olunur muymuş? Ne sarkması? Küçük göğüs sarkmaz ki," diyor. "Bak bakalım sarkar mı sarkmaz mı?" diye bluzunu açıp annesine gösteriyor. "Evet, biraz aşağıda ama soğuk duş falan yap geçer," diyor annesi. Oysa Nil yine çok kararlı. O kadar kararlı ki eğer memelerini ameliyat ettirmezse yine hasta olabilir. Annesi çaresiz. Nil'le birlikte doktorun yolunu tutuyor. Doktor eline içi silikon dolu, vırış vırış kıpırdayan yuvarlak şeyi almış mıncıklıyor. Nil'le annesine de verip mıncıklatıyor ve silikonun yararlarından söz ediyor. "Çok büyük darbeler yemezse patlama riski yoktur. Varsayalım ki patladı. Bunun da gereğini yaparız. Ama büyütmek istemezseniz takmadan kaldırırız," diyor. Nil ertesi gün ameliyat oluyor. Memeleri tam istediği gibi dik ve iri bir greyfurt büyüklüğünde artık. Meme başındaki koyu renk yuvarlak bölgenin kenarlarında biraz iz kalıyor ama bu umurunda bile değil. Onun için çirkin olan şey sarkıklıktı. İz kalmasının hiç önemi yok. Nil şimdi mükemmele ulaştı. O artık yazı bekleyecek ve mini mini bikinileriyle güney sahillerine, yeni aşklara koşacak. Nilüfer sonunda konuşuyor. "Bugün 7 Aralık 1941. Japonlar Pearl Harbor'daki Amerikan deniz üssüne saldırdılar. Japon torpido uçakları Amerikan savaş gemilerine ağır darbe vurdu. Bugün 9 Aralık 1941. Dün toplanan Amerikan Kongresi Japonya'ya savaş ilan etmeye karar verdi. Oylamada tek red oyunu Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesine de karşı çıkan Cumhuriyetçilerin Montana temsilcisi Janet Rankin kullandı. Janet, Janet, bu herhalde bir kadın ve görüyor musun sadece kadınlar savaşa karşı. Demek ki Almanya parlamentosunda, Amerika'da, Japonlar arasında da bir sürü kadın olsaydı bugün bu savaşlar olmayacaktı," dedi Haydar. Nilüfer dikiş dikiyordu. Bir yandan da koca koca çam ağaçlarının ortasındaki küçük evin büyük bahçesinde komşunun çocuklarıyla oynayan Ali'ne bakıyordu. Hava çok soğuktu. Her taraf karla kaplıydı. Büyük çocuklar kardan adam yapıyor, Alin de onlara kar taşıyordu. "Ne diyorsun Nilüfer? Kadınlar olsa savaşlar olur muydu?" diye üsteledi Haydar. "Olurdu," dedi Nilüfer.